Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Çatak imzalı Aile ve Aile Tutumları 2, Coğrafya Kader Midir? Başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanların tutum ve davranışlarına tesir eden pek çok faktör vardır. Coğrafya, kalıtım, çevre ve eğitim insana bütün yönleriyle tesir eder. Sosyolojinin kurucusu sayılan İbn Haldun, insanların doğup yaşadıkları coğrafya ve iklimin kaderini kuşandıklarını ifade etmektedir. Peygamberlerin ekvator kuşağı çevresine yahut mutedil ılıman iklimlere gönderilmesindeki hikmet de budur. Çünkü coğrafya ve iklim insanların ahlak, din ve değerlerine nüfuz eder. İbn Haldun'a göre sıcak ve soğuk iklim bölgelerinin insanları itidalden uzaklaşıp ilkelliğe yaklaşmıştır. Dini konulara ve ilme de uzaktırlar. Milletin ten renkleri de coğrafya ve iklim şartlarına bağlıdır. Yine milletlerin mizaç ve tabiatları yahut tutum ve davranışlarında da iklim ve coğrafya büyük rol oynar. Sahil tipi, nehir tipi, ova tipi, dağ tipi insan grupları vardır İbn Haldun'a göre. Deniz kenarında yaşayan insanların denizin hafifletici tesiriyle sakin, tasasız ve neşeli oldukları gözlenir. Genetik faktörler de insanın yetişmesinde önemlidir. Kır ya da şehir hayatı da insanın gelişimine önemli katkılar sunar. Kır ya da köy ortamında yaşayan insanlar iyiliğe, güzel ahlaka daha yatkındır. Çünkü fıtratlarını korurlar. Şehir hayatında görülen bolluk, refah ve hazırcılık insanları ahlaki özden uzaklaştırır. Refah ve bolluk ortamında yaşamak insanın arzularını yükseltir, duygularını köreltir, dengeyi bozup insanı ahlaki yozlaşmaya götürür. İbn Haldun, eğitim ve öğretimin insan hayatına katkısını çölde ve şehirde yaşayan insanları karşılaştırarak misallendirir. Şehirliler, bedevilere, göçebelere karşı daha anlayışlı ve kavrayışlıdır. Bu, yaratılıştan değil, eğitimin onların akıl ve fikir gelişimine yaptığı katkıdan gelmektedir. İbn Haldun, cahiliye dönemi insanlarının din ve eğitimle sahabe kıvamına gelmesini de nebevi terbiye ile açıklar. Bu misalleri Türkiye üzerinden okuduğumuzda Karadeniz insanının fevri oluşu, Doğu Anadolu insanının mukavemetli oluşu, sahil bölgesinde yaşayan insanların sakin ve neşeli olmaları, dağlık bölgelerde yaşayan insanların tutumlu, tedbirli, ova üzerinde yaşayan insanların rahat, tasasız, iç bölgelerde yaşayan insanların değişime karşı ihtiyatlı olduklarını gözlemleyebiliriz. Bütün bu tutum ve davranışlar zamanla insanların tabiatı, mizacı olmakta, dolayısıyla yetiştikleri ve yetiştirdikleri aile ortamında da bu özellikler hissedilmektedir. Hülasa olarak bizi biz yapan özelliklerden biri de yaşadığımız ve yetiştiğimiz coğrafyadır. Fatma Çatak'ın kaleme aldığı Aile ve Aile Tutumları 2, Coğrafya Kader Midir? Başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize Toprak Yazıları 4, İnşa ve Temel başlıklı Neslihan Nur Türk imzalı yazıyı paylaşacağız şimdi de. İki senedir bir yapı inşa etmek için emek veriyoruz. Toprak yazıları içinde bahsetmesek olmaz. Çünkü bu seride yer alması gereken mühim unsurlardan biri Nedavu Köşk adını verdiğimiz dünya evi. Hakikatte köşk kelimesinin karşılığı olan büyük ve süslü ev tanımına uymasa da biz ona köşk demeyi tercih ettik. Çünkü o bizim ölene kadar kendimiz ve misafirlerimiz için iki cihan huzuruna vesile olmasını umduğumuz biricik dünya mülkümüz ve aslen cennet köşkü kavramını tefekküre ulaştıracak köprümüz. Fakat bu mevzu ile ilgili detayları bir başka yazıya saklayacak, bu metinde sahada bizzat tecrübe ve tefekkür ettiğimiz inşa ve temel kavramlarına odaklanacağız. Öncelikle şu kesin, Allah kararlılıkla ve devamlılıkla çalışanların mutlak yardımcısıdır. Helal dairesinden çıkmadan yorulup yol almayı göze alan herkes biiznillah hedefine ulaşır. Gelin görün ki tembellik ve ümitsizlik virüsleri birçok insana bulaşmıştır ve onlar keremine ve kudretine doğru düzgün inanmadıkları için Allah'tan yardım da isteyemez olmuşlardır. Ah keşke bu insanlar ona hakkıyla inansalar da muhtaç oldukları hayrı bina edecek, temel atacak güce kavuşsalar. İnşa, kurmak, yapmak manasına gelen bir kelime. Yalnızca bir evle ilgili konuşurken değil, bir fikirle, bir şiirle, bir niyetle ilgili konuşurken de kullanılabilir. Zaten herhangi bir hareketin evveli, niyetin yani gayenin, hedefin, maksadın inşa edilmesidir. Öyleyse muvaffak olabilmek için neler lazım bakalım. Öncelikle Bismillah. Çünkü Allah'ın adıyla başlanan işte hayır olur. Sonra lillah, çünkü Allah için yapılan iş, dâreyn sevincine götüren sağlam ve kalıcı bir yoldur. Temizlik gerekir sonra. Ha kendi içinizde kamil bir insan inşa etmek üzere kalp tasfiyesine ve nefs tezkiyesine niyetle tevbe etmişsiniz, ha bir yarayı tedavi etmek üzere iltihabı temizlemişsiniz, ha bir evi inşa etmek üzere topraktaki çeri çöpü, dikeni otu toplayıp atmış, zemini çukurdan ve tümsekten arındırıp düzeltmişsiniz, aynı şey. Sonraki en mühim adım sınırları belirlemek. İnsanda olduğu gibi inşaada da çok önemli haddi bilmek. Başkasının sınırlarına taşmadan çalışmak, bunun için gerekli mülki ve manevi takviyeleri almak, sahayı duvarlarla ya da çitle çevirmek suretiyle sınırı görünür kılmak önemlidir. Bu fikri bir hareketi inşa ederken de kuralları listelemek şeklinde olur. Haddi bilmek güzeldir. Ha insanı cennete layık hale getirmek için Allah'ın lütfettiği şer'i sınırlar, farzlar, sünnetler, mekruhlar, ha bir inşa faaliyetinde haddi bilmek adına atılacak adımlar. Aynı şey. Ardından şu gelir. Ne yapacağını bilmek. Çizilen hudut dahilinde ne yapacağız? İnşa edilecek olan şeyin unsurları, biçimi, büyüklüğü, bölümleri, girişleri, çıkışları nasıl olacak? Ne gibi malzemeler kullanacağız? Hangi yöntemlerle yol alacağız? Bütün bu soruların cevaplarını müşahhas hale getirmek üzere yazmak, çizmek, projelendirmek icap eder. Ha bir hayır faaliyeti organizasyonu için gerekli çalışmalar, ha bir yapının arsa, temel, kat ve bölümlerini gösterir proje taslakları ve planlamalar. Aynı şey. Bunu takip etmesi gereken adım zamanı planlamak. İnşa süresi ne kadar olacak, netice ne zaman alınacak, bunun için yıllık, aylık ve haftalık çalışma süreleriyle günlük çalışma saatleri ne şekilde ayarlanacak belli olmalıdır. İnsan, Allah'ın kendisine sınırlı bir ömür vermiş olmasını misal almalı, ortaya çıkarmayı düşündüğü hayırlı yapının tamamlanması için süre belirlemelidir. Bu fıtrata uygun olan çalışma şeklidir. Sınırlı, süreli olmayan her çalışma sakız gibi uzamaya ve laçkalaşmaya müsait haldedir. Ha namazı, orucu, zekatı, sadakayı, kurbanı zamanına riayet ederek ciddiyetle eda etmek, ha bir inşa çalışmasını vakit planlaması yaparak disiplinle yürütmek, aynı şey. Sırada ne var? Sağlam iş yapmak. Niyetin, zeminin temelde ve katlarda kullanılacak malzemelerin ve müracaat edilen kaynaklardaki bilginin sağlam olması şarttır. Nasıl ki haramlardan ve şüphelilerden müteşekkil bir zemine çürük bilgiler ve kötü rehberlerle atılacak bir manevi temel cennete götürücü olamaz, kaygan zeminde çürük malzemeyle ve kötü işçilikle inşa edilecek bir yapı da sağlam, uzun ömürlü ve dayanıklı olamaz. İyi inşanın olmazsa olması kaliteli bir ekiple çalışmak. Aklen, fikren, fiilen birbirini takviye edebilecek vasıflı insanlardan müteşekkil bir ekip, yapının en iyi şekilde tamamlanmasında en kritik ihtiyaçtır. Mühendisi, mimarı, ustası, kalfası, amelesiyle yek vücut, masada ve sahada ciddiyetle ve şekle yürütülen bir takım çalışmasının elinden hangi iş kurtulabilir? Buna mukabil birbirinden kopuk, motivasyonu düşük, mecburiyet savarcasına çalışan uyuşuk bir ekiple hangi yapı doğru düzgün tamamlanabilir? Menzile varması beklenen okun düzgünlüğü kadar usta bir okçu tarafından atılması da önemlidir. Yüksek iş ahlakına sahip bir ekip birinci kalite iş çıkarır. Bu yüce ahlak sahibi bir insanın müsbet tesirinin yüksek olması gibidir. Ha bir insan medresede veli bir kul tarafından ihtimamla eğitilip olgunlaşmış, ha bir yapı ehli olan bir ekip tarafından ihtimamla tamamlanmış. Aynı şey. Binayı insansız, insanı velisiz kemale erdirsek olmaz mı? Olmaz. Böyle bir beklenti yalnızca izana ve insafa değil, matematiğe de terstir. Bazı yükler tek başına taşınmaz, bazı yokuşlar tek başına çıkılmaz. Daha bitmedi. Temelde çok önemli bir mesele daha var. Boşlukları doldurmak. Kainat boşluk kabul etmez. Bu demek oluyor ki vaktinde itinayla doldurulmamış olan boşluklar fizik kuralı gereği zamanla çökmelere sebep olarak kendi kendini doldururlar. O halde canına kıymet veren, gereğini güzelce yaparak temeli en doğru malzemeyle doldurmalı ve böylece emeklerinin zayi olma ihtimalini en baştan ortadan kaldırmalıdır. Biri hak kulluk derecesini yükseltebilmek için haktan taviz vermeyerek dikkatlice yaşamış, kaza namazlarını kılmış, ibadetlerinde ve muamelatında açık bırakmamış, hak katları güvenle çıkabilmek için çökmeyecek sağlamlıkta bir temel atmış. Aynı şey. Sonraki husus, ziyandan sakınmak. İyi malzemenin kötü kullanım sebebiyle ziyan olmasına mahal vermemek gerekir. Biri ha Allah'ın lütfettiği kabiliyetleri adab kurallarına sadık kalarak kullanmış, böylece ömrünü, fırsatları ve imkanları akıllıca değerlendirmiş, ha kumu, çakılı, çimentoyu doğru metotla ve doğru ölçüyle karıştırarak vakti, emeği ve parayı heba olmaktan korumuş olsun. Aynı şey. Bitmedi, sırada ne var? Kalıpları çakmak. Lakin bu kadar ağır işi üst üste yaparsak çatlarız. Bu sebeple kalıp işine girmeden evvel biraz dinlenirsek kuvvet kazanırız. Allah'ım, buraya kadar yazılmış olanları hazmedip anlamayı her birimize lütfeyle. Devamını yazmayı bize, okumayı da kıymetli okurlarımıza ne olur nasip eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 4 İnşa ve Temel başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Doktor Esra Karataş Hoca Hanım'la İslam Kardeşliğinde Birleşelim başlıklı mülakatın 4. bölümünü paylaşacağız. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Medine'yi ziyaret edecek olan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Şimdi diyorum ki keşke Mescid-i Nebevi'de daha fazla vakit geçirseydim, daha fazla namaz kılıp daha çok Peygamber Efendimiz'i ziyaret edebilseydim. Umre'ye hacca giden kardeşlerimizde çok gördüğüm bir hata şuydu. Namazdan sonra grup halinde oturup saatlerce sohbet vesaireyle orada vakitlerini ziyan ediyorlar. Bir de çarşı pazarda çok vakit harcıyorlar. İnanın oralarda satılan en kaliteli malzemeler zaten Türkiye'den gidiyordu. Oralarda zaman çok daha kıymetli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Benim mescidimde kılınan namaz bin namaza bedel. Mescid-i Haram'da kılınan namazsa başka bir yerde kılınan 100.000 namaza bedeldir. Yani bu nimeti başka zaman bulman çok zor. Oradayken kıymetini bileceksin. Oraları ziyaret için gidileceğinden tevbe ederek yola çıkmak, oralara varınca zamanımızı ibadet ve kulluk şuuruyla değerlendirmek, gelirken de oralarda kazandığımız güzellikleri buralarda devam ettirmeye azmetmek gerekiyor. Bir de giden kardeşlerimiz orada gördükleri bazı eksiklik ve kusur, temizlik vesaire hususlarında çok kınayıcı bir tutum içine girip Türkiye'ye döndüklerinde Araplar şöyle böyle diye anlatarak da kaybedebiliyor. Biz orada çok uzun yıllar yaşadığımız için kimin Suudlu, kimin kuvvetli, Mısırlı, Pakistanlı ve Afgan olduğunu anlayabiliyorduk. Ama umre veya hacca gelen kardeşlerimiz bunları ayırt edemiyor. Gördükleri her esmeri Arap zannediyor. Mesela haremde iftar ettik. Pakistan tarafından gelmiş bir hanım tavuk yedi. Kemiğini de yere fırlattı attı. Suudi bir hanım, "Kardeşim bu çöpü alıp çöpe atar mısın?" dedim. Fakat kadın hiç oralı olmadı. Suudlu Arap hanım çantasından bir mendil çıkarıp kemiği yerden alıp çöpe attı. Şimdi uzaktan gören bir hanım yeri kirleteni Arap, temizleyeni de başka bir millet zannedebilirdi. Halbuki Araplar çok temiz insanlardır. Evlerine gitseniz ağzınız açık kalır. Zaten bir kadının evinde 2-3 hizmetçisi olur. Boy boy kızları var hizmet eden. Doktora yaptığımız süreçte bir Arap arkadaşımız evine davet etmişti. Evinde 3 hizmetçi vardı. Biri çocuk bakıyor, biri evi temizliyor, biri de yemek işlerine bakıyormuş. Arap hükümetini de çok eleştirir Türkler. Mesela, "Biz niye Cennetül Baki'yi ziyaret edemiyoruz, neden ziyaret her vakit bize de açık değil?" vesaire. Araştırmıştık. Özellikle Araplar ve Türklerin arasını bozmaya çalışan İsrailli bir zihniyet var. Türklere "Araplar Vahhabidir" deniyor, Araplara da "Türkler Sufidir" deniyor. Vehhabilik nedir desen doğru dürüst bir Türk bilmez. Araplara da Sufilik nedir deseniz o da onu bilmez. Biz ilk Medine'ye yerleştiğimiz yıllarda hanımlar da Cennetül Baki'yi ziyaret edebiliyorlardı. Ama son zamanlarda özellikle Şiiler Hazreti Fatıma annemizin ve evlatlarının kabri başında bağıra çağıra ağlamaya, ağıtlar yakıp üstlerini başlarını dağıtmaya, "Ya Fatıma, ya Ali" diye direkt onlardan isteklerde bulunup dua etmeye başlayınca işin mahiyeti değişti. Bir de her milletten insan bu mezarlardan aldıkları toprakları teberrük diye ülkelerine götürmeye başladılar. Bunun üzerine İslam'ın men ettiği ve insanları zamanla şirke götürebilecek bu davranışların yayılmaması için Arap hükümeti hanımların Cennetül Baki ziyaretini yasakladı. Erkeklere de bir takım sınırlar getirildi. Çünkü oralara gelip bu hareketleri doğru zannederek bu davranışları ülkelerine taşıyacak cahil insanların olabileceğini de unutmamak gerekir. Yine üzülerek söyleyelim ki bazı sahabilerin kabrine bevlini yapanlar bile olmuş. Hükümet sahabilerin kabrini koruma maksadıyla yaptı ne yaptıysa. Aynı şekilde Ravza'ya ziyarete gelen kadınlar kıyafetlerini Ravza'nın duvarlarına sürmeye başladılar. Orada cennet bahçesinde namaz kılmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları ise namaz kılmıyor, kıyafetlerini Peygamber Efendimizin hücresine sürüyorlar. Bunu ikazla durduramayınca kadınlarla duvar arasına demir paravan koydular. O yüzden işin iç yüzünü bilmediğimiz için çok konuşup kaybetmemeliyiz. Her milletin iyisi de olabilir, kötüsü de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Her insan günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı da günahından tevbe edenlerdir." buyuruyor. Ben ilkokuldan beri onlarla beraberim. Okul arkadaşlığı, komşuluk, hatta akrabalık ilişkimiz oldu. Benim eniştem Arap'tır. Biz hiç kötülüklerini görmedik. Tam tersine hep iyiliklerini gördük. Sakin insanlardır Araplar. Sünnet-i Seniyye'ye çok bağlıdırlar. Mesela birçok Türk mescitte Arapları görür. "Bunlar sünnet namaz kılmıyor" diye kınarlar. Ama Peygamber Efendimiz sünnet namazları evinde kıldığı için onlar da sünneti evlerinde kılar, farz için mescide gelirler. Okulda bile öğretmenlerimiz bizi duha, yani kuşluk namazını kılmak için toplardı. Bizim küçüklüğümüzde tatiller perşembe ve cuma günleriydi. Çarşamba günü yarım gün ders olur, öğleden sonra da öğretmenlerimiz bizi mescitte toplar, seminer yaparlardı. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden anlatırlardı. Çok güzel olurdu. Arkadaşlık ve dostluk hususunda çok samimi ve iyilikseverlerdi. Oğlum hastanede yatarken Arap arkadaşlarım benim için yüksek lisanstaki derslerin özetini çıkarıp getirmişlerdi. Rahat çalışayım diye. Halbuki ben onlardan bunu istememiştim. Ama onlar benim de yıl kaybım olmasın, çalışıp geçeyim diye kendileri düşünmüşler. Allah hepsinden razı olsun. Araplar Türkleri çok seviyorlar. Şimdi hükümetler arasında bir sıkıntı var. Lakin halk öyle değil, Türkleri seviyorlar. Biz lisede okurken İstanbul'un fethini anlatan hanım hocamız, o Peygamber Efendimiz'in müjdesini almış büyük Türk komutanın emeklerine bakıyorum, bir de şimdi Türkiye'nin haline bakıyorum diye ağlamıştı. Hele o yıllar Türkiye'de İslam'ı yaşamanın en zor olduğu yıllardı. Yine lisedeyken başka bir liseye yarışmaya gitmiştik. İsimlerimizi yazdırırken yazan hoca bana "Nerelisin?" dedi. "Türk'üm" deyince "Maşallah, Osmanlı'nın torunusun demek, ne mutlu sana" demişti. Medine'de doktora yaparken aynı zamanda Kur'an kursunda da hocaydınız değil mi? Doktoranın tez döneminde bilirsiniz okula gitme zorunluluğu yoktur. Medine'ye geldim. Zaten lise yıllarımdan beri her hafta Türk aileleriyle sohbetimiz oluyordu. Medine'ye gelince bu sohbet ortamının hasretini çektim. Bunu da eşime söyledim. Eşim o gün mescide gidince İbrahim amcayla haremde tanışıyorlar. İbrahim amca da zaten babamı tanıyor. Biz de çocukluktan biliyoruz. Eşim eve gidip söyleyince "Ne yapıyormuş?" dedim. "Türklerin Kur'an kursunda şoförlük yapıyormuş" deyince ben de onlar vesilesiyle kursa gidip tanıştım ve hizmete başlamış oldum. 15 sene orada hizmet etmek nasip oldu. Çok şükür. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Esra Karataş Hoca Hanım'la İslam Kardeşliğinde Birleşelim 4 başlıklı mülakatı paylaştık. Halime Demireşik imzasını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Şemnem Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.